Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçim Görkem Çetin'e teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı ve kendisi şu an aylık 5 dolar paketiyle beni destekliyor. Aylık 5 dolar paketiyle destek verenlerin isimlerini okuyarak teşekkür ediyorum kendilerine. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 38. bölümünde Tundra şirketinde VP of Product rolünde yer alan ve şirketin ilk çalışanı olan Emrah Şamdan'ı konuk aldım. Emrah ile hem kendi hikayesini hem de Tundra'nın hikayesini konuştuk ve yeni aldığı 4 milyon dolarlık yatırım sonrasında Tundra'yı neler beklediğini konuştuk. Umarım beğenirsiniz. Emrah merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk Çağrı.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Bu arada çok teşekkür ederim bana yer verdiğin için.
Ben teşekkür ederim. Sizin yatırım haberi çıkınca direkt konuk etmek istedim. Zaten sizi hani haberdardım Serhat'ın yaptığı podcast'ten de. LinkedIn'den falan da takip ediyordum. Hani bu yatırım haberi olunca hemen bir hem seni tanımak hem de Tundra'yı tanımak adına bu bölümü hemen çekmek istedim. Tekrardan katıldığın için teşekkür ederim. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Emrah Şam'dan kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır? Nerelerde okumuştur?
Valla ben bu soru böyle arkadaş ortamlarında sorulduğunda Emrah Şam'dan bilişim dünyasının Evliya Çelebi'sidir diyor.
dolaşa gidiyor diyorsun.
Birçok şirket değiştirdim. İşte çok yere gittim. Farklı pozisyonda değiştirdim. Hani şöyle özetleyecek olursak, biraz kasıtlı başa saracak olursak, 2011'de Otobüksiyer'den mezun oldum. Ondan sonra aslında 2014'te önce eğitim hayatımda biraz söyleyeyim de. Yine bilgisayardan çok da niye yaptığımı hala düşündüğüm bir master bitirdim. Yani master programının kendisiyle ilgili değil de aynı mezun olduğumuz bölümden master yapmakla ilgili genelleyebilirim.
Evet.
Ondan sonra 2015'te MBA'ye başladım. Ve ondan sonra MBA'de 2017'de bitirdim. Aslında MBA'ye başlama hikayemi çalışma hayatıma aslında yedirebilirim. Yani 2011'de mezun olduktan sonra TÜBİTAK'ta çalışmaya başladım. Ve o zamanlar çok aslında idealistim TÜBİTAK'ta çalışmakla ilgili. Ama oradaki idealist dünyamız, işte memleketimizin malum sebeplerinden sekteye uğrayınca ben TÜBİTAK'ta çalışılacak, pek öyle bir search yapılacak bir ortam kalmadığını görüp oradan ayrılmak istedim ve Arçelik'e geldim. Arçelik'te çok aslında güzel işler yapıyorduk. Benim tezim de bilgisayar mühendisliğinde tezim onunla ilgili. Smart TV'lerle veri toplayıp o verilerin anlamlandırılması, işlenmesi, data mining anlamında hani bir commander sisteme dönüştürülmesi ile ilgili işler yapıyorduk. Arçelik'te işte 2014'e kadar çalışırken o işi yaptım aynı zamanda. Sonrasında hani açıkçası tamamen maddi sebeplerle Merkez Bankası'na girmek istedim. Hani şey açısından daha iyi maaş, daha iyi şartlar diye. O zamanki açıkçası belki de vizyonsuzluk diyebilirsin. Yani şey açısından sadece para aslında böyle bir şeyi tercih etmek. Neyse o da oldu bir şekilde. Merkez Bankası'nda çalışmaya başladım. Merkez Bankası'nda 2014'te girip işte master'ımı bitirdikten sonra gördüm ki yani extrinsic motivation olarak parayı aldık geldik. Burada güzel para da kazanıyoruz. Hatta o zamanlar evlenmeye çalışıyordum. bu parayla ben evlenirim falan da bu. What's next? Hani sonra ben hayatımı, kariyerimi nasıl devam edeceğim konusunda bütün bir saygıyla söylüyorum bunu. Hani Merkez Bankası'nın bana bir gelecek sunacağını düşünmüyordum. Orada yaptığımız işler çok kıymetliydi, çok güzeldi ama hani teknolojik olarak çok iyi bir yere gitmiyordu ve kendimi de orada düşündüm. Hani tamam buradasın Emrah. Ne yapacaksın? Merkez Bankası'ndan sonra nasıl bir yere gideceksin? Ne zaman gideceksin? Falan diye. Borçlar bitince ama nasıl gideceksin? o kısım şey işte dedim ben Merkez Bankası'nda köreldiğimi de fark ettim. Hep aynı işle uğraşıyorsun. Yaptığımız iş orada çok kıymetli ama dışarıdaki dünya için çok bir şey ifade etmiyor. Ve hani gerçekçi olayım. Ben hani kendim öyle çalışıp böyle yeni teknoloji takip edebilmeyi o zamanlar çok beceremiyordum. Ve hani bir exit plan yapmak istedim kendime. Ve dedim hani ben buradan developer olarak belki ayrılamam ama bir MBA yaparsam hani belki product manager, belki işte IT manager, işte belki de IT sales falan ayrılabilirim. MBA başvurma ve yapmaya başlamam aslında öyle başladı. Sonrasında MBA 2017'de bittiğinde gerçekten de bu planı uygulamaya başladım. Yani 3 yıllık planım. Nedense çalıştı. Bu kadar uzun süre planlar normalde çalışmaz. Ve hani product manager olmak istediğime karar verdim MBA yaparken. Daha sonrasında o yönde işler aradım ve Komodo bana kapısını açtı o zaman. O product manager'lık dünyasına ilk adımı orada attım. Hani development'tan product manager'ta Komodo switch ettirmiş oldu. Orada vakit geçirirken tabii Ankara'da nerede product management yapabilirim? Daha başka nasıl şirketler var diye kaygılanmaya başlıyorum. Çünkü sonuçta çok geniş bir ne derler istihdam piyasasında. Çok dar bir istihdam piyasasına geçmiş oluyoruz.
Tabii developerlıktan değil mi? Yani şey bilgisayar mühendisinden evet.
Yani hani Ankara'da o kadar product oriented şirket yok.
Evet.
Sonra işte baktım ne var, Opsin var, başka şirketler var falan. Hani Opsin'i takip ediyordum. Opsin'de çalışan arkadaşlarım da vardı. Bir gün bir arkadaşım var dedi ya biz herhalde product manager alacağız ama daha net bir şey yok falan. Aa dedim ben çok isterim hani bir CV'mi verebilir miyiz? Hani Opsin'i zaten özelden beri takip ettiğim çok içinde olmak istediğim bir şey oldu. Neyse biraz gevezeyim gördüm. Evet. Zaman zamanı doğurdu. Opsin'i'ye bir şekilde oldu girdim. 2018 Şubat'ta. Daha sonrasında Opsin'de ben böyle Opsin'iyle ilgili işler yaparken bir gün Berkay abi geldi. Emrah dedi bizim dedi Tandra diye bir projemiz var. Bakın ürün demiyorum. Bu konuda hani sen ilgilenmeni, daha yakın ilgilenmeni istiyoruz Emel'le birlikte. Emel de bizim oradaki product manager'ın yöneticisi konumunda. Ben de tabii ne diyeceğim yani uzun zamandır zaten yeni olmak istediğim şirketteyim. Yeni başlamışım. Yani ne deseler yapacak vaziyetteyim zaten. Aa tabii dedim ben çok severim falan. Sonra şeyi hatırlıyorum. Tandra, Serkan bana Tandra'nın ne derler mucidi yani. Tandra'yı anlatmıştı Starbucks'ta. Şu Galium Otitek Rakentek Starbucks'ta. O günden sonra bir anda Tandra'nın ağırlığı giderek hayatımızda artmaya başladı. Ondan beri de Tandra'dayım aslında.
Evet. Hatta senin bir blog yazın vardı. Hani Tandra'ya tamamen geçişle ilgili böyle hani aklında geçen soruları falan yazdın. Çünkü hani Opsin'i de bir startup olsa da işte yatırımlar almış belli bir şeyi oturmuş bir şirket. Tandra ise tamamen böyle daha ilk adımlarındayken aslında böyle hani co-founder seviyesinde başlamış oldun. Mesela hani bu Merkez Bankası'nda mesela bayağı şey konfor alanındasın. Bir anda işte Opsin'i daha böyle startup zihniyetli bir yere geçiyorsun. Oradan da Tandra'ya böyle hani birkaç yıl içinde çok hızlı bir aslında değişim oluyor. Bir yandan da evlenip işte çocuk sahibi olup iş hayatına da daha settled down oluyorsun. Mesela o sende nasıl bir hissiyat oluşturdu? Yani hani o ikisini birbiriyle nasıl örtüştürebildin ya da nasıl bir denge kurabildin?
Ya aslında bakarsan Merkez Bankası dediğim gibi çok çok kritik işler yapılıyor. Orada ve ben de oradayken çok çok kritik işler yapıyordum. Ama dediğim gibi sonuçta o çok kritik işler her gün yapılmıyor. Hani startupta her gün bir hesap içindesin. Hadi şunu da yapalım, bunu da yapalım. Merkez Bankası'nda bir gün ama derler ya hani bizim bir bug anında gazetelere çıkacak mıyız korkusu.
Evet o kadar büyük oluyor evet.
Oluyor Merkez Bankası'nda. Hani öyle bir şey. Normal zamanda da öyle büyük bir zaman baskısı falan pek olmuyor açıkçası. Hani yıl sonuna doğru bir insanların aklına gelir. Hani ay bu projeler bitecekti falan filan diye. Neyse ama hani ben zaten hiç öyle Merkez Bankası zihniyetinde kalmadım. Yani Merkez Bankası'na girdiğim birinci günden ayrıldığım güne kadar. Bunu kötü bir anlamda söylemiyorum zihniyeti. Hani böyle bir geliştirme, böyle bir şey değil. Ama ben zaten içimde hep Arçelik günlerimizden. Arçelik'in bir startup gibi bir kısmıydı benim çalıştığım kısım. Hani biz çok kendimiz otonom karar alıp uygulayıp gösteriyorduk. Sonra o ürünleşir öyle bir...
Bu Otu Teknokent'teki ofisinde miydin?
Evet. Arçelik'in ben Otu Teknokent'teki ofisinin ilk mühendisliğinde. O zamanlar daha hani oradaki aslında Arçelik'te bilmiyordu ne yapılacağını orada. Evet. Sonrasında zamanla şimdi çok daha oturmuş, çok daha güzel işler yapıyordu ama o zamanlar öyle değildi. Neyse hani ben Merkez Bankası'nda kendi böyle startup böyle bir şey hani dünya çapında bir iş yapabilen bir şirket. Öyle bir ara işledim. Hani Komodo'da, Opsin'de falan aslında bu şeye uyuyor. Ama şimdi şeyi söylüyorum gerçekten hani dürüst olmak gerekirse. Çocuk sahibi olma işte falan işlerini keşke Merkez Bankası'ndayken yaşamış olsaydım.
Diye. Ben de aynı şeyi hissediyordum yani işte ben de Picus'ta işte şu ana kadar çalıştığım hani girdiğim anda en küçük olan şirket Picus. En başlangıç aşamalarında girdiğim şirket Picus'tayken işte yani, kızımız yani dünyadaydı. O ne diyordayken bir önceki şirkette doğdu ama en zor zamanlar o zaman da hakikaten ben de aynı şeyi hissettim yani. Daha böyle rahat bir durumdayken yapsaydık keşke olsaydı diye. Ama işte belli olmuyor bu işler yani dediğin gibi.
Evet.
Bir şekilde evet, uyum evet. sağlayıp devam ettiriyorsun. Peki ben hani artık Tandıra'ya ürüne geçmek de istiyorum tabii özellikle evet. bu yatırım haberiyle birlikte. İlk olarak şeyi sormak istiyorum. Tandıra ne işe yarar? Hedef evet. müşteri kitlesi kimlerdir? Hani onların işini nasıl kolaylaştırıyor?
Tandıra aslında en kısa tabirle bir developer tool. Ve yaptığı işte bir monitoring ve security ekranı aslında application performance monitoring diyorlar. Hani bu alanda faaliyet gösteren bir şirketken son dönemde işte reinvent'ten önce yaptığımız son ataklarla bu işi biz APM ve security anlamında yoğunlaştırdık. Yani yüzlerce şirket var ama bizim odaklandığımız yer serverless. Yani sunucusuz mimarları Türkçe'ye çevirebilirim. Yani serverless alanında hem APM yapmak hem security yapmak o site dediğim yüzlerce şirket tarafından pek mümkün değil. Zaten aslında böyle bir boşluk var. Hala da var aslında.
Hı
hı. Bu serverless farklı bir paradigma olduğu için onun APM'i ve onun monitoring, security'si de aslında farklı ele alınması gereken bir konu. Tandıra da aslında buradan ortaya çıktı. Yani bizi şu anda dünyanın saymadı ama çeşitli ülkelerinden, Türkiye'den ne yazık ki çok ciddi kullanan var birkaç kullanıcımız ama böyle süper kullanan yok.
Hı-hı.
Müşteriler kullanıyor ve hani şunu sağlıyor. Diyelim ki bir problem yaşadılar. Bir alert alıyorlar, onu da bizden alıyorlar. Bu problemin root cause'u, kök sorun neydi? Bunu buluyorlar. Bunu Tandıra'da hızlıca görüp nasıl çözebileceklerini anlayıp hızlıca çözmeni sağlıyoruz. Veya bir anomali gibi bir durum olduğu zaman bunu görmelerini sağlıyoruz. Yine Hı-hı. yeni çıkardığımız security ile uygulamaları onların düşündüğünden farklı şekilde çalışmasın diye ne derler, bazı polisler tanıdılar. Bu arada dinleyenlerden ve senden bu tarz ancağımdan ötürü özür diliyorum ama hani bazı şeylerin Türkçe terimlerini getiremiyorum.
Evet evet tabii yani zaten ben şeyi de paylaşırım bu arada. Yani daha detaylı konuştuğunuz bölümler vardı şeyde Serhat'ın yaptığı podcast'te. Aha. Onları da paylaşırım. Aha. Hani onlar daha detaylı merak edenler oralardan dinleyebilir. Dediğim gibi yani terminolojiyi açıklamaya çalışsak zaten o bir saat sürer. Aha. O yüzden hızlı evet. geçmek şu an ancak onu yapabiliriz. Peki bu security tarafında yani polisler tanımlamaktan bahsettin. Hani bu iş bununla bitiyor mu? Yoksa hani security dediğimizde iş hani birçok alana dallanıp budaklanabiliyor ya. Hani onun bir kapsamı var mı? Yani serverless security. Böyle çok üst başlıktan mı giriyorsunuz yoksa hani daha böyle belli bir alandan mı?
Ya şimdi burada hani dürüst olabilirim. Yani bizim security diye yaptığımız iş bir kere zaten şu an çok faydalı olmasına rağmen security dünyasının çok çok aslına bakarsan çok bir sub kategorisi hali. Yani biz bir application'ın yaptığı outbound trafikleri izleyip bunu yapmaya senin iznin yok, yapma. Veya bunu yapmaya izin var, evet bunu yap. Anladım. Temalı bir şey yapıyoruz. Yani inbound trafikten işte SQL injection falan engelleme, serverless'ta event datasını parse etme, ondan sonra least privileged IAM permission'ları AWS için verme gibi birçok yapılabilecek şey var. Biz bunları şu an roadmap'imizde ama hani ilk bu alana adım atarken yapabileceğimiz en aslında mevcut kabiliyetlerimizde en kolay ve en aslında manalı bir şekilde bir value veren bir şey yapmaya çalıştık.
Anladım.
Security böyle. Bu arada bir de şey söyleyeceğim. Biz serverless diye yola çıkmıştık. Aslında biraz daha geri sarıp onu da söylemem gerekiyor belki ama şu an son dönemde yeni bir eforla artık serverless değil yalnızca container ve işte Kubernetes ortamlarında da çalışan bir APM ve security solution olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yani aslına bakarsan reinvent öncesi attığımız bu yeni giriştiğimiz işlerde kendimizi derinleştirmemiz bizden bayağı bir zaman zaten götürecek yani önümüzdeki yılda.
Anladım.
O yüzden de we are hiring falan deyip bir anda reklama geçelim.
Anladım, kolay gelsin. Şimdi Tandıra kurulduktan hani resmi olarak kurulduktan böyle bir yaklaşık 1,5 yıl içinde hani 4 milyon dolar gibi önemli miktarda bir seri A yatırımı turunu kapatmış oldu.
Uh-huh.
Bu yatırım turunun içindeydin muhtemelen sen de. Hani bunu biraz anlatabilir misin? Nasıl gelişti? Sanırım böyle üst yönetimde de değişiklikler oldu yatırım sırasında. Yurt dışından bir CEO'nuz geldi. Hepsi birden mi oldu? Ne sırayla oldu? Onu biraz anlatabilir misin?
Onun için tam şu an bence kaseti geri sarmanız evvel de söylediğim gibi zamanı bence. Şöyle yani Tandıra zaten aslında hadi böyle şey yapalım deyip hiçbir şey yok gibi ortaya çıkmamıştı. Tandıra, ben de Tandıra'da değilken, ben de Komodo'dayken Obscene serverless bir uygulama yapıyor. Bu uygulama, Obscene tabii ki diğer bütün uygulamalarını çok iyi monitör eden, etmesi gereken bir şirket. Ama bu serverless uygulamasını nasıl monitör edeceğini o anki pazardaki mevcut çözümler yardımcı olmuyor. İşte o durumda o yeni yapılacak uygulamayı yapan ekipte olan Serkan, şu anki bizim CTO'muz, buna ben bir çare bulabilirim iddiasıyla geliyor ve hakikaten de bu serverless uygulamalar için performans monitörünü yapabilecek bir kütüphane yazıyor. Sonrasında bu bir süre kullanılıyor. Bu kullanıldıktan sonra Serkan diyor ki hani böyle ben zaten bulamadığım için yaptım. Bu yaptığım şey de aslında kıymetli. Bunu Obscene üst yönetimine söylüyor. Bunu ürünleştirmek ister misin? Sonra Berkay abi de çok olumlu bakıyor ve 2017 Reinvent yani Kasım'la bir arayüz yapıyorlar. Sonra işte hala daha aslında ne yapılıp yapılmayacağı belli değil. Ben işte Şubat'ta girip Mart'ta şey yaptığımda hani bana hani Berkay abinin kendi ağzından proje demişti. Hani o zaman bile ürün. Sonra biz girip de çalışmaya başladık. İşte biraz content üretmeye başladık. Hani o zamana kadar sadece bir şey vardı. O yaz işte bunu ayrı şirket yapalım fikri ortadaydı. Atlas'ın Obscene'i satın almak istemesiyle aslında süreçte hızlanmış oldu. Çünkü hani biz Tandır'ı ayrı şirket yapmayı düşünüyorduk ama belki hemen o an değil. Belki işte yılbaşında tabii isteyebiliriz. Sonrasında Atlas'ın devreye girince Berkay abi satışa Tandır'ı dahil etmek istemedi. Ondan sonra bir ayrı bir şirket olarak kendimizi bir anda kurulmuş bulduk. Yani
öyle bir, değil mi?
Öyle bir gelişim oldu. Hani ben hani bana soruyorlar sen co-founder misin diye yurt dışında founder veya sen de soruyorsun. Aslında değilim. Çünkü hani Tandır'ın ilk founder edilmesi, fikir aşaması şurada orada burada ben yoktum ama bana sorduklarında hani co-founder mısın diye. Co-founder değilim. Employee with ID 1 diyorum hani. Ben hani bir numaralı çalışan hani ilk başlayan anlamında kronolojik olarak. Hani benden önce de bazı arkadaşlar vardı ama onlar şimdi yok. Bu Obscene Atlas'ın döneminde benim bir de şöyle bir zorluğum oldu. Onu da seninle paylaşmak istiyorum. Hatta o işte bile okumuşsun. Bana Berkay abi iki teklif yaptı. Yani biz seni Tandır'a diye işe almamıştık aslında. Sonra oldu oldu. Böyle şeyler gelişti. O yüzden hani Obscene'de kalmak, çalışmak istersen Atlas'ın artık. Bu bir teklif maddi olarak. İşte diye bu da Tandır'ın teklifi. O süreç benim için çok zordu. Çünkü bir yıl önce Merkez Bankası'na çalışan bir insan olduğunu hayal edince ve karşında Atlas'ına çalışma, product manager olarak çalışma, product manager olmak istiyorsun. Şansı var. Hani bu açıkçası insana biraz olağan dışı geliyor. Hani bu varken işte bir startup'a atılmalı mıydım falan gibisinden. Diye bayağıca gittim geldim. Şimdi böyle yalan değil yani bunu şeyde. Ama sonrasında şimdi ben zaten startup hep böyle yapsam diye düşünen bir insandım. Şimdi artık Atlas'ın şimdi de hala da hani bir sürü iletişime geçebileceğimiz insan var artık Atlas'ın Türkiye'de. Bir kolu var yani. Ama böyle bir startup imkanında ben hayatımı tekrar yaşar mıyım? Peki şey yapacağım. Dedim tamam o zaman bu da belki insanın karşısına çıkacak bir fırsatmış. O sebepten.
Aynen fırsat çıktı mı bir şekilde peşinden de gitmek gerekiyor yani.
Öylelikle Tandır'a geçmiş bulundum. Sonra soru neydi ya bu arada ben tam anlatırken.
Şey yatırım sürecini aslında ben. Hani bir buçuk yıl dedim ya sen o yüzden daha gerisine gittin. Hani bir buçuk yıldır.
Gerisine şöyle gitmem gerekiyordu. Çünkü kurulurken Obscene'i Atlas'ından, Tandır Obscene'den ayrılırken aslında Obscene'den bir harçlık alıp ayrılmıştı. Yani biz operasyonlarımıza o şirketi kurulduğunda onunla devam ediyorduk.
Yani seed funding hani, gibi diyebiliriz.
Evet yani biz o yüzden buna seed demedik, seri A dedik mesela.
Evet.
Seed funding Obscene'den aslında geliyor. Bu olduktan sonra artık biz operate etmeye başladık. İşte ekibimizi büyüttük, engineering ekibimizi. Ama Çağrı gerçekten şunu söyleyebilirim. Bizim ürünümüz yapması çok kolay bir ürün değil. Ürünü yapmak x zorsa, ürünü özellikle North America bölgesine satmak 5x, 10x falan zor. Yani hani işte eventlere gitmen gerekiyor, orada sunman gerekiyor ve bu işler gerçek ciddi anlamda bütçeye gerektiriyor yani.
Evet.
Rakibiniz kim diye sorduklarında bizim gayet well funded iki tane sayılı rakibimiz var startup gibi. Aslında APM deyince Datadog, New Relic, AppDynamics, Dynatrace gibi bu büyük oyuncularla ayağına basıyorsun falan hani. Bunlarla yani rekabet edilmek için Amerika'da bir insan kaynağı bulundurmak gerekiyor. Belli bir network gerektiriyor ve para gerektiriyor falan. Yani bu noktaya geldiğimizde artık zaten yatırıma ihtiyacımız vardı. Zaten Obscene dediğim gibi o parayı verirken Obscene'nin yönetim kurulunda Better Ventures var. Obscene'in yatırımcısı. Onlar da zaten buna onay vermişler. Obscene belki abinin kendi kararıyla olması mümkün olan bir şey değil. Neyse toparlıyorum. Yani bu cash ihtiyacımız zaten görüldüğünde ve Better Ventures bizi hep destekledi zaten geçen yıl. Yani çok zor olmadı açıkçası. Hani Better Ventures destek vermek istedi. Daha başka birçok yatırımcıyı aslında reddettik. Vitri Ventures'ın isteğiyle her neyse aslında. Berk abim kendisi kişisel olarak destek oldu. Skelex destek oldu direkt dayınlarla. Ve hani böyle bir güzel bir şey oldu. Hani biz ihtiyacımız yönünde ihtiyacımız olduğu kadar bir yatırımla bu işi tamamlamış olduk. Hani çok zor bir süreç olmadı açıkçası bizim adımıza.
Anladım. Ya o yüzden o zaman çok fazla şey olmadı herhalde. 100 tane yatırımcıyla görüştük falan gibi bir şey olmadı herhalde. Yani daha böyle zaten Better Ventures baştan beri işin içinde olduğu için.
Aynen. Yani sana öyle bir hikaye veremediğim için aslında üzgünüm ama gerçekten de bizim seri A biraz şey oldu yani.
Bazen evet, bazen çok zor oluyor. Bazen daha kolay olabiliyor. Hani belli olmuyor. İşte bu biraz da bağlantılarla alakalı.
Konuşuyorum
yani.
Da neler ya.
Aynen. Ben de yani şaşırdım. Ne güzel işte ya, keşke daha çok böyle yani Türkiye'den çıkan girişim daha kolay şekilde yatırımlar alabilse.
Ama bunun bir sebebi var yani. Gerçekten şimdi Opsgene gibi bir şirket, Tundra'yı zaten daha şirket ürün olmadan kullanmış, verim almış, süreçlerini güzelleştirmiş diye bir success story var. Sonra biz geçen yıl birçok yerde konuştuk, müşteri sayımızı ona falan katladık hatırladığım kadarıyla. İşte birçok feature çıktık. Hani bu tip bunları yaptıktan sonra zaten hani işte yani Serkan'ın fikri, Berk abinin desteği, Betre'nin desteği, hani her şey birbirine ne derler? Yani destekliyor hani.
Evet.
Böyle bir ürün var, hadi bunun üstüne 4 milyon dolar atalım. Kimse demez yani. Hani
tabii bir aynen. Zaten
seviyeye getirdiğimiz zaman
seviye gelmiş.
Öyle bir şey oluyor. Hani ama Betre'de madem böyle bir ürün var, ben başkasını sokmam, ben de yatırım yaparım.
Evet.
Diyor tabii de. Böyle bir de böyle bir şey var.
Anladım, süper. Peki yatırım sonrasında şimdi hangi yönlerde hızlanmayı hedefliyorsunuz? Hani da muhtemelen herhalde satış pazarlama aktiviteleri artacak. Onun dışında Türkiye'deki ekibi büyütme gibi bir düşünce var mı? Hani ileriye dönük neler düşünüyorsunuz?
Yurt dışı için şimdi bize Ken katıldı. Bence bizim bayağı iyi bir yani hayrımız diyebilirim. Hani bir de normalde mesela benim kendi adıma konuşayım. Hani çok normalde randevu alamayacağım bir kişiyle aslında şu an beraber çalışma şansı var. Çünkü Ken Chef'i bilenler bilir belki. Bu DevOps hareketinin aslında öncü şirketini CMO olduğunu yıllarca yapmış birisi. Ve bu DevOps endüstrisinde birçok şirkete danışman olarak şu anda hizmet veriyordu. Hani bizdeki potansiyeli görüp orada bize katıldı. İyi olarak. Gerçekten de güçlü bir network olduğunu görüyorum. O katıldı. Şimdi artık Amerika'daki operasyonumuzu o büyükçe geliştirecek. Orada senin de dediğin gibi satış ve marketing arıyoruz. Orada onları bulmak çok zor değil artık bizim için.
Yurt dışında mı? Yani yurt dışında oturan mesela direkt işte Amerika'da ya da Avrupa'da oturan mı yoksa Türkiye'de mi bakıyorsun?
Ya, Türkiye'den o işleri yapmak çok kolay olmuyor. Yani biz işte yapmaya çalışıyoruz bir senedir.
Evet.
Böyle benim hiç olmazsa haftada iki akşam bir de onları bir üst üste uçucu eklemeye çalışıyorum ki diğer akşamlarım serbest kalsın.
Evet.
Yani bayağıca konuşuyorsun, şey yapıyorsun ve adamla konuştuktan sonra sen ona bir işte follow up mail atıyorsun. Adam ondan 3 saat sonra bir mail atıyor. Bir soru soruyor. Saat Türkiye'de de 3. Yani ben onu görmüyorum. Sonra o işte olmuyor yani.
Evet.
O yüzden satışın Amerika'dan yönetilmesi, yani en az Amerika'da birilerinin bulunması bence önemli. Zaten aslında bunu hedefliyoruz. Diğer şey de Türkiye'de de şimdi dedim ya birçok yine alana adım attık. Başımıza dert aldık diyebiliriz belki de ama hani sevdiğimiz, keyif aldığımız bir iş. Artık bu işleri derinleştirmemiz lazım ve hani gerçek anlamda biz geçen sene serverless'ta ürünümüzü neredeyse sıfırdan 100'e çok hızlı getirdik. Artık yani biraz daha scalable bir şekilde iş yapmak. Yani çünkü tamamen hani amiyane tabirle Allah'ını seferin defansa gelsin şeklinde güzelce geliştirdik yani. Ama bu her zaman olması mümkün olan bir şey değil. Yani şimdi ekibi kişisel olarak da büyütmek ve bu yeni alanlarda işte bu container monitoring, container API yani security anlamında biraz daha gücümüzü arttırmak istiyoruz. Yani buna da ihtiyacımız var. O anlamda yani şu an 8 mühendis var o Tandıra'da. Ben de dahil 4 tane mühendislik yapmayan var. Ben kendi mühendislik yapmayan olarak ekipte sayıyorum. Bu 8 mühendisliğin içinde Serkan da var bu arada. Yani biz bunu 15-16'ya kesin çıkarmamız lazım.
Neredeyse 2 katına çıkacak bir teknoloji ekibi.
Evet, evet. Yani şu anda zaten ilan da var. Herkes de başvurmaya davet ediyoruz.
Evet, buradan da duyuralım. Ankara'da olacak şekilde değil mi? Sizin Otu Teknokent'teydi sanırım yeriniz.
Biz şeydeyiz. Eskişehir üzerindeki Teknokent'te. Kozan'dayız.
Evet. Kozan süper.
Burası şu an hatta seninle oradan konuşuyorum.
Evet evet. Yani Kıvançlar da şey PCI checklist'te Kozan'a gelmiş de yine benzer bir ortamda konuştuk onunla da.
Evet yani gerçekten de yani ben çok beğeniyorum burayı.
Evet, ben de ilk fırsatta gelmek istiyorum. Şu salgınlar geçince şimdilik kendimi biraz koruyorum da. Süper. Tamam, bunu da duyuralım. Zaten ilanlarınız LinkedIn'de ya da web sitenizde vardır tahminimce. İlgilenenler oradan da bakabilir. Peki, yani hem Amerika'da büyüyor hem Türkiye'de büyüyor. Sanırım artık feature seti de genişletmeye devam edersiniz. Yani iki katına çıkınca teknoloji ekibi daha çok entegrasyon olabilir. Daha farklı feature'lar olabilir. Orada bir şeyiniz var mı şu an? Yani hani dikine mi daha çok böyle derinleşeceksin yoksa yatayda farklı farklı feature'lar eklemek gibi bir şey mi olacak?
Yani aslında ikisi birden. Bir de bizim işin şey kısmı da, şimdi developer tool olduğu için ne derler, customer success kısmı da biraz farklı. Yani hani oradaki kişi bir sorun yaşadığı zaman söylüyorsa yaşadığı sorunu, çok şanslıyız.
Söylemeyeyim.
Hani söylemeyip kapatıp gidiyor yani. Hani hani bu tip işte müşterilere yardım etme, onların sorununu çözme gibi şeyler. Çünkü bizimki tak çalıştır bir uygulama. Ama hani takarken bazen adamın, müşterinin kendi development environment'ına kaynaklı aklına gelmeyecek bir sürü problem karşılaştırabiliyoruz. Hani bu tip zaten böyle bir zaman, engineer'lerimizin büyük bir zamanı, böyle bir büyük demeyin de yani hani yine de beklenmedik şekilde bazen buna harcanabiliyor. Hani bunu belki bir structure'a koymamız lazım.
Kurulumu mümkün mertebe hani şey bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde yapılabilir hale getirmek.
Evet, bizim zaten kurulduğumuzdan beri en çok uğraştığımız iş nasıl onboarding'i daha rahat yapabiliriz. Ama bu konuda bayağı bir çalışma aşama kaydı. İyi gidiyor. Hani onun dışında dediğim gibi bazı yatayda işte bazı feature'lar geliştireceğiz. Bir de olan feature'larımızı daha keskinleştireceğiz hani. Onu söyledim. Mesela örneğin report var. İşte report'larımız şu an bizim customizable değil. Yani klasik bir işte MVP örneği. Ama artık bunu hani o şekilde geliştirmemiz lazım. Bununla ilgili de işte biz müşterilerle şu an çok konuşuyoruz. İlk gibi aslında anlamda yani ekip 15 anlat dedim, 20 kişi olsa gene 20 kişi senelik roadmap çıkartırız yani. Çok iş var yapılacak gerçekten.
Yapacak iş var diyorsun, süper. Çok teşekkürler Emrah. Şimdi kapanışa doğru senden bilgiler, mesajlar almak istiyorum. İlk olarak bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşmalarını tercih edersin?
Benim e-mailim emrah@tandra.io. Yani buradan mail atarsanız mutlaka geç de olsa dönüş yapıyorum. En çok hani sosyal platform olarak iş anlamında Twitter'da aktifim. Onun dışında Medium'da bazen bloglarım oluyor. Kendi blogumda veya işte Tandra blogumda. Tandra blogunda çok aktif yazıyorum. Bu işin yani content is muhabbetinden.
Evet.
Bayağı bir zaman harcıyor. Bu kadar diyebilirim. Kozon'dayım. Buyurun gelin bir kahve içelim. Öyle söyleyebiliriz.
Teşekkürler. Ben de ilk fırsatta gelmek istiyorum. Son olarak da bizi dinleyenlere vermek istediğim bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır? Kendi deneyimlerinden.
Aslına bakarsanız ben bunu sana da sordum zaten, bunu nasıl bir şey yapabiliyorum falan diye. Hani neleri kendime rehber edindiğimi şöyle bir baktım. Üç tane kaynaktan aslında bahsetmek istedim. Birincisi The Lean Product Playbook. Hatta onun Türkçesi de var. Yalın ürün kitabı diye. Bunu bir kitap olarak tavsiye ederim. Yine bir blog olarak da Product School'un Ankara'daki etkinliğinde de aslında onu da konuşmuştum. Jobs to be done framework'ü var. Bunu Intercom çok başarılı uyguladı. Aslında biz standartta bu framework'e göre product management yapıyoruz. Daha sonrasında biz bunu peki nasıl ürünleştiriyoruz kısmında. Bugünlerde yeni ekipçe okuduğumuz bir kitap var. ShapeUp diye. Onu
Basecamp'in.
Basecamp'in evet.
Kurucu ortaklığı. Ben de onun katıldığı bir şeyi podcast'ı dinliyordum bugün, tesadüf.
onu da yine tavsiye edebilirim. Yani aslında bu aşağı yukarı product playbook'la genel çerçeveyi veriyoruz. Jobs to be done'la product management'ın çerçevesini çiziyoruz ve nasıl build edeceğimizi de ShapeUp'la aslında söylemiş oluyor.
Süper.
Yani bunları tavsiye edebilirim. Benim çok severek okuduğum şeylerdi.
Çok teşekkürler. Çok güzel oldu. Kitap önerileri almak benim için güzel oluyor. Çünkü çekiliş yapıp o kitapları dağıtmayı düşünüyorum yine. Kitapları da yine yaparım. Şimdi bir tane yapıyorum. Şubat ayı sonunda bitecek o. Mart ayında da bu kitaplardan falan gönderirim.
Ya seve seve daha başka şeyler de konu. DevOps üzerine kitaplar falan. Ben de çok seviyorum böyle şeylerle.
Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Emrah.
Tamamdır.
Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kolaylıklar.
Görüşürüz. Çok teşekkürler yer verdiğin için.
Görüşürüz. Bölümü kapatmadan önce sizi Made in Turkey podcastinden Levent Aşkan'la baş başa bırakıyorum.
Herkese selam. Öncelikle Çağrı, bizi ağırladığın için teşekkürler. Made in Turkey podcastinde neler konuştuğumuzu anlatmadan hemen hikayesini aktarmak istiyorum. Bir gün Doğan Akdağ ile otururken ya bizim ülkemizden güzel şeylerin çıktığını, güzel projelerin çıktığını fakat bunu kimsenin paylaşmadığını gördük. Güzel projeler oluyordu. Bu e-ticaret alanında vardı, oyun sektöründe vardı, yazılım alanında vardı. Fakat kimse hikayesini aktarmıyordu. Bu konuştuğumuz dönemde dövizin yükseldiği, şikayetlerin arttığı, herkesin böyle yapıcı değil de yıkıcı olduğu bir moddu. Biz dedik ki şikayetçi olmayalım, üretken olalım, yıkıcı olmayalım, yapıcı olalım ve bu tarz firmalara ulaşıp onların hikayelerini aktarmaya çalışalım. Yavaş yavaş bu tarz firmalara ulaştık ve şimdi 23. bölümümüzü de yayınlamış olduk. Umarım bu devam edecektir. Umarım Türkiye'den yurt dışına satış yapan firmaların sayısı azalmayacak. Hatta biz yetişemeyeceğiz ve podcast'imiz de devam edecek. Budur temennimiz. Kanalımıza ulaşmak isterseniz Spreaker, Spotify ve iTunes platformları üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Sorularınız veya talepleriniz olursa da bize selam@madeinturkey.xyz adresinden veya twitter.com/madeinturkeyxyz URL'sinden ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, sevgiler.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.